Ayrım 24.
Hoffman, doğalcı ve simgeci sanat çevreleriyle yakınlık kurmuş, doğalcı çizgide simgeci yanları da olan dramlar, öyküler, romanlar yazmıştır. Yapıtlarında halk kitlelerinin yaşam özelliklerini yansıtan Hoffman, toplumsal yaşamın bütünlüklü açıklamasını ortaya koyabilmek için dokuma sanayi patronlarını, toprak soylularını, parayla oynayanları da anlatmıştır. Roman alanında Mann kardeşler, Heinrich Mann 1871-1949 ve Thomas Mann 1875-1955 ilgi çekici yapıtlar ortaya koydular. Ağabeyine göre daha öznelci ama daha etkili bir yazar olan Thomas Mann en çok Buddenbrooklar 1901 adlı romanıyla tanınır. Zengin bir ailenin dört kuşak boyunca gerileyişini ve düşüşünü anlatan bu roman, 19. yüzyıl toplum yaşamının koşullarını ve değerlerini ustaca yansıtır. Olay örgüsüyle ve kişilikleriyle son derece karmaşık bir yapı gösteren bu uzun roman, örtülü bir tarih ve iktisat bilimi araştırmasıdır. Alman Yahudisi Jakob Wasserman'ın 1873-1933 romanlarındaki başlıca tema adalet ve tutku karşıtlığıdır. Wasserman, kazı bilimle ve tarihle ilgili romanlar da yazmış, ancak bu romanları pek ilgi görmemiştir. Ruh bilimsel ve toplumsal içerikli romanları daha çok tutulmuştur. Yeni dönemin ustalarından biri de oyun yazarı ve şair Bertolt Brecht'tir. 1898-1956. Tıp öğrenimi gören Brecht, Çek yazarı Yargoslav Hašek'in 1883-1923, Osidi Dobreho Vojaka Šveška, Aslan Asker Schweik adlı romanını tiyatroya uygulayarak ünlendi. Bir başka romandan başarıyla sahneye uyguladığı Drei Grosche Noper, Üç Kuruşluk Opera, büyük ilgi gördü. Nazi rejiminin can düşmanı Brecht, 1933-1948 arasında Amerika'da yaşadı. Galileo Galilei, 1938 ve Der Gute Mensch von Sezuan, Sezuan'ın iyi insanı 1939, onun en önemli oyunları arasında yer alır. Brecht'in Marksçı bakış açısına uygun yapıtları, modern sermayeci toplumda insanın sorunlarını tartışır. Almanca yapıtlar veren İsviçreli Frederick Dürrenmatt, doğumu 1921, romanları, öyküleri, oyunlarıyla tanınır. İngiltere'de edebiyatın gelişimi. Almanya'da edebiyatın insan araştırması açısından gelişimini kısaca da olsa görmüş olduk. Şimdi aynı açıdan İngiliz edebiyatının gelişimine bir göz atalım. Edebiyata olan ilginin giderek tabana doğru yayılması ve geniş kitleleri ilgilendirir duruma girmesi, buna koşut olarak hem estetik açıdan hem değerler açısından kalıcı nitelikte yapıtların ortaya konulması, İngiltere'de de 18. yüzyılla başladı. İngiltere tarihinde 18. yüzyılın Augustus dönemi diye anılması, Roma İmparatorluğu'nun en görkemli dönemini anıştırmak içindir. Bu dönem İngiltere'sinde ticaret ve sanayi gelişmiş, Hollanda ve Fransa'nın baskıları durulmuş, kralla parlamento arasındaki çatışkılı durum giderilmişti. Augustus dönemi tam anlamında bir siyasal denge dönemi oldu. Toplumsal değerlerin bireysel değerlere, usun duygulara egemen olduğu bu dönem sanatta klasikliğin gelişimini getirdi. Ancak klasikliği tehdit eden bir güç vardı. Bu da Fransız devrimiyle ortaya çıkan eğilimlerin yarattığı duygucu devinimdi. Duyguculuk her şeyden önce bireyin yerleşik anlayışa karşı çıkışı olarak beliriyordu. Sanatta da kuru düşünselliğe tepkiydi. 16. ve 17. yüzyıl edebiyatında egemen olan duygu ve düşünce dengesi, düşüncenin yararına bozulmuş alay, taşlama, felsefi bakış öne geçmişti. Burns ve Blake gibi birkaç şairi saymazsak, tüm edebiyat adamları bu değişime uymuşlardı. Duyguculuk işte bu anlayışa karşı çıktı. Alexander Pope. Çağın klasik anlayışını apaçık yansıtan şair Alexander Pope, varlıklı bir ailenin kambur ve çelimsiz çocuğuydu. Katolik olduğu için Oxford ve Cambridge üniversitelerine alınmadı. Yalnızlık içinde kendini yetiştirdi. An Essay on Man, İnsan Üzerine Bir Deneme, 1733, yazdığında 21 yaşındaydı. Şiirleriyle kısa zamanda ünlendi. Siyasete girmeden, bir başkası hesabına çalışmadan yaşamını yazarlığıyla kazandı. Şiirlerinde insanın özünde iyi olduğunu, iyi ile güzeli, güzel ile çirkini üçgüdüsel olarak birbirinden ayırabildiğini bildiriyordu. Bu iyimserliği içinde toplumu olduğu gibi benimsedi ve değiştirmeyi hiç düşünmedi. Yapıtları teknik açıdan eksiksizdi, abartısız, apaçık ve kesindi. Ünlü romancı ve eleştirmen A. Burgess, onun eksiksizlik nitelemesine tam uyan tek İngiliz şairi olduğunu belirtir ve bu durumun onun yeniye çokça açık olmayışından kaynaklandığını söyler. Pop için amaç yenilik değil, eksiksizlikti ve onda yenilik arayanlara özgü dağınıklık yoktu. Pop'un en ünlü yapıtı Rape of the Lock, bir saç lülesinin kaçırılışı adlı upuzun bir şiirdir. Bu şiirde soyluların yaşamı eleştirilir, ancak bu yaşama belli bir hayranlıkta duyulmaktadır. Gerçek olaylara dayanan bu şiir bir destansı taşlamadır. Genç bir soylu, güzel bir soylu kızının saçlarından bir lüle kesmişti ve bu olay o dönemde büyük gürültü koparmıştı. Bunun üzerine iki gencin ailesi birbirine girmiş, çıkan kavgaları Pop söz konusu şiirde İlyada'da anlatılan savaşlara benzetmişti. İlyada ve Odisea çevirileriyle de ünlü olan Pop'un An Essay of Criticism, Eleştiri Üzerine Bir Deneme, 1711 adlı öğretici şiiri de önemlidir. Pop'un genellikle duygudan yoksun olan yapıtları Byron gibi, T.S. Eliot gibi pek çok şaire esin kaynağı olmuştur. Klasiklikten duyguculuğa, onun çizgisindeki bir başka şair Thomas Gray'dir, 1716-1771. Cambridge Üniversitesi'nde tarih ve modern diller profesörü olan Gray az yapıt vermiş, ancak her şiirini büyük özenle yazmıştır. Yüz dizelik ünlü An Elegy Written in Country Churchyard, bir köy mezarlığında yazılan ağıt şiiri için 7 yılını vermiştir. Yapıtlarında duyguculuğun ilk belirtileri vardır. Oliver Goldsmith, 1728-1774, usta işi şiirler yazmıştır. The Deserted Village, Bırakılmış Köy adlı şiiri büyük ilgi görmüştür. Pop'un etkisini taşıyan sanatında yergi öne çıkar. Tek romanı The Vicar of Wakefield, Wakefield papazı, yepyeni bir yergi havası taşır. Şair George Crabbe, 1754-1832, The Village, Köy ve The Borough, Kasaba gibi yapıtlarında kentlilerin, çiftçilerin, balıkçıların, tarım işçilerinin zorlu yaşamını anlatırken Pop'un etkisindedir. London, Londra, 1738 ve The Vanity of Human Wishes, İnsan Arzularının Boşluğu, 1749 gibi yapıtlarıyla bir düz yazı ustası olduğunu kanıtlayan Samuel Johnson, 1709-1784 Pop'un çizgisindeki şairlerdendir. Seasons'la Mevsimler, duygucu şiire doğru güçlü bir adım atmış olan James Thomson, 1700-1748, pop şiirinin kurallarını hiçe sayarak duyguculuğa yönelmiştir. Duyguculuğun ilk gerçek bildiricisi Thompson'ı, şiire anlatım özellikleriyle önemli yenilikler getiren William Collins, 1721-1759 izler. Çok erken ölmüş, yeteneğini tam olarak ortaya koyamadan dünyadan ayrılmış olan Collins de klasik ögelerin yanında son derece yeni olan, ayrıca biraz gerilimli ve kapalı olan ögeler vardır. Collins Yunan edebiyatındaki od geleneğini, yani dört dizeli şiir şarkı geleneğini canlandırmıştır. Onun uyaksız dörtlükleri her şeyden önce yerleşik kalıplara bir başkaldırmadır. Collins'in şiirinde bizi İngiliz klasikliğinde bulamadığımız içtenlikli bir yönelim yakalar. Bu şiirlerde doğa bütün çarpıcılığıyla, bütün sereserpeliğiyle vardır. Duygucu yönelim bazen karamsarlığa dönüşür, bazen öbür dünyayı ya da ölüm korkusunu sezdirir. Ama onda yeni şiirin en önemli belirtisi heyecanın ülküleştirilmesidir. Collins de içinde andığımız şairlerin hiçbiri tam anlamda klasik anlayışın dışına çıkamamıştır. Klasikliğin dışında yepyeni bir anlayış geliştiren iki şairden biri Robert Burns, öbürü William Blake'dir. Her iki şair de İngiliz şiirine Elizabeth dönemine özgü inceliği getirmiştir. Robert Burns, İngiliz şiirinin o zamana kadar basit olan gelişim çizgisi Robert Burns'le karmaşıklaştı. Her şeyden önce şiire onun da ulusallık ögesi katıldı. İskoçya'nın güneyinde yoksul bir çiftçinin çocuğu olarak dünyaya gelen Burns, çok az öğrenim gördü ve kendi kendini yetiştirdi. Gençliğinde İskoç halk şarkılarıyla ilgilendi, bu ilgi şiirlerine yansıdı. İçkiyle ve kadınlarla renklenen hızlı yaşamı çok uzun sürmedi, ancak onu şiirin büyük yenilikçisi yapmaya yetti. Esini dolaysız gerçekliğin kaynaklarından, aşktan, doğadan, köylü yaşamından besleniyordu. Ayrıca o ince bir yergiciydi, şiirin yapısal özelliklerini ya da estetik yapısına büyük özen gösteriyordu, hiçbir şeyi rastlantıya bırakmıyordu. Anlatımda tutumlu olmaya dikkat ediyordu. Sonra onun şiirinde her şey duygu demek değildi, çok zaman düşünce duyguyu belirliyordu. Tam anlamında bir insancıydı Burns. İnsanlarla ilgili hiçbir şeyi görmezden gelmiyordu. Yalnız insanları değil, hayvanları da gönül dolusu sevmeye çalışıyordu. Duygucuydu ama sağlıklıydı. Yer yer karamsarlığa düşse de her zaman düşünceliydi. Geleneksel ahlak değerlerine karşı da olsa ahlaka saygılıydı ve hep hoşgörülüydü. Cumhuriyetçiydi. Bastil'in düşüşünden önce yürekten savunduğu görüşleri bu büyük olaydan sonra ilke edindi. Hatta bu yolda çevresiyle çatışmaya girdi. Her zaman tabandaki insana yakın oldu. Ona göre sıradan insanların duyguları daha arıydı. Ülküsel aşkı onlar biliyordu. Yazık ki Burns'ün dili biraz karışıktı ve elbet bunda İskoç olmasının büyük payı vardı. Şiirleri her zaman sözlük gerektirebilirdi. Ancak onda dil engelini aşan her kişi uçsuz bucaksız bir insan geleceğiyle karşılaşırdı. William Blake. William Blake 18. yüzyılın son büyük şairidir. Dünya şiirinin en büyük adlarındandır. Onun adı anılınca her şeyden önce çağının değerlerine tam olarak başkaldıran bir aydın düşünülür. Ölçülüye önem verilen bir çağda aşırılığa ve coşkuya tapmış, şairlerin kolay anlaşılırlığı amaçladığı bir dönemde simgeci ve gizemci şiirler yazmıştır. Londralı bir tüccarın oğlu olan Blake, okuma yazma öğrendikten sonra öğrenimi boşlamış, resim yaparak ve şiir yazarak yaşamıştır. Çocukken Tanrı'yı ve melekleri gördüğünü öne süren bu garip kişi, yetişkinliğinde de Musa'yı, Vergilius'u, Homeros'u, Dante'yi gördüğünü söylemiştir. O gören bir kişiydi ve doğa onun için bir belirtiler, simgeler kaynağıydı. Doğaya hep tanrıcı bir gözle bakıyor, bununla birlikte inancı önemsemiyordu. Ona kendi dünyası bol bol yetiyordu. Nice sıradan yazarın ve şairin göğe çıkarıldığı bir dönemde o hep itilmiş, dışta tutulmuştu. Blake 40 yılı aşkın bir süre resim yaptı, kendi kitaplarında kendi resimledi, resim yaparak geçindi. O bakışını daha çok bilinçaltının bitmez kaynağına çevirdi, kendi iç dünyasını mutlak bir içtenlikle dışa döktü ama hep simgelerle anlattı. Buna karşılık görüşlerini bir düşünce tutarlığı içinde ortaya koymadı çünkü tüm düzen fikri ona yabancıydı. Şiirde de garip ve karmaşık imgelerin oluşturduğu alışılmadık simgelerle anlattı kendini. Zihni hiçbir zaman mantığın kurallarına uyarlı değildi. Bu yüzden dili özellikle son dönemlerinde iyiden iyiye anlaşılmaz özellikler kazandı. Blake'in şiirleri bize yoğun bir müziği duyuran ritmik yapılardır. Kendi gravürleriyle süslediği Milton ve Jerusalem gibi destanlarında bu ritim en ince ölçülerde duyulur. İnsan ruhundaki çatışkıları anlatan bu destanlarda çarpışan daha çok yasa ya da düzen fikriyle içgüdüdür, imge gücüdür. 1789'da yayımladığı Songs of Innocence, Masumluk Şarkıları da onun çizgileriyle süslenmiştir ve çocukluğu yüceltir. İnsanın en çok çocukluğunda, yani toplumsal yaşamda bozulmadan mutlu olabildiğini anlatır ve bize Rusocu bakış açısını duyurur. Marriage of Heaven and Hell'de cennetle cehennemin evliliği, mantığı simgeleyen tanrıyla yaratıcılığı ve özgürlüğü simgeleyen şeytan karşı karşıya getirilir. Yaratıcılığın dünyası olan cehennemde şu gerçekleri öğreniriz. Aşırılıktan geçen yol bilgelik sarayına gider. Hapishaneler yasa taşlarıyla, genel evler din tuğlalarıyla örülmüştür. Blake, imge gücünün mantığı gereksinmeyecek biçimde gelişmesini, eğitilmesini ister. Gerçekte bilim de mantık da tehlikelidir. Bireylerin özgür olduğu, yasaların var olmadığı bir dünyada yaşasaydık, içgüdülerimizle ve görülerimizle cenneti yeryüzüne indirebilirdik. 18. yüzyılın bu pek özgün, pek bağımsız şairi çağını etkilemedi, çağında hep kıyıda kaldı, çağı onu baş edilmez bir çocuk diye aldı. O daha sonraları her gün biraz daha anlaşılarak bugünkü tahtına oturdu. Şimdi her şeyden önce bir özgürlük savunucusu olarak anımsanır. Atılganlıkları Fransız devriminin dileklerine kavuşuyordu. Ancak onda kargaşacı denilebilecek bir yan da yok değildi. Blake dinci olmayan kişisel gizemcilikle özgürlükçü ahlaksızcılığı pek güzel bağdaştırdı. Onun çağında anlaşılmamış oluşunu biraz da İngiltere'nin tutucu ve kuralcı eğilimlerinde aramak gerekir. Romanın gelişimi ve Daniel Defoe. Klasik şiirin temsilcileri ve duyguculuğun öncüleri bir yana bırakılırsa, 18. yüzyıl bir şiir dönemi olmaktan çok bir düz yazı çağıdır. Düz yazının gelişiminde Chronicle, Post, Times gibi gazetelerin, Tatler, Spectator gibi dergilerin büyük katkısı oldu. Bu yüzyılda roman büyük bir gelişim gösterdi ve kitlelere yayıldı. Sanatın geniş topluluklara ulaşması mucizesi romanla gerçekleşti. Defoe, Fielding, Swift gibi bugün de okunan ve sevilen yazarlar bu gelişimde başrolü oynadılar. Bu yazarların en önemlisi Daniel Defoe'dur diyebiliriz. O hem çağdaş anlamda gazeteciliğin hem de romanın kurucularındandır. Londralı bir kasabın oğlu olan Defoe, tüccarlıkla serüvenciliği bir arada götürdü, ciddi bir öğrenim görmedi. Swift onu şu sözlerle anmıştır. Şu kara cahil adam mı? Neydi adı? Pek çok gazete ve dergi çıkardı Defoe. Bu arada pek çok kavgaya girdi. Siyasal yazılarıyla önce Whig'leri, sonra Tory'leri destekledi. Resmi dinden ayrılmış bir aileden geliyordu. 1702'de The Shortest Way with the Disaster, resmi dinden ayrılanlara karşı en kestirme yol adlı bir yergi yayımladı ve bununla pek çok düşman kazandı. Yergisinde bağımsız din adamlarını asmayı ve bağımsız kiliselerin üyelerini sürgüne göndermeyi öneriyordu. Ancak bu yazı yalnız siyasetçileri ve Anglikanları değil, bağımsız kiliselerin üyelerini de kızdırdı. Defoe yargılandı, para cezasına ayrıca 3 gün ayakta teşhir cezasına çarptırıldı. Him to the Plary'i, teşhir cezasına övgü, yazdığında cezası yeni açıklanmıştı. Bu edebi değeri olmayan bir şiirdi. Tüm Londra'ya dağıttırdığı bu şiirinde Defoe kendisini yargılayanlarla alay ediyordu. Halk bu şiire büyük ilgi gösterince Defoe'nun cezası hapse çevrildi. Newgate zindanında yatarken gazete çıkarmak gibi zor bir işi yüklendi Defoe. Hapiste korsanları, kaçakçıları, serserileri, hırsızları, katilleri dinledi. Hapisten çıkınca da onlarla ilgilenmeyi sürdürdü. Defoe, İngiliz orta ticaret burjuvasisinin okumamış da olsa bilinçli bir sesiydi, sınıfının sözcüsüydü. Onun siyaset serüvenleri de bu yönde anlamlıydı. Örneğin onun eşitlikçi bakış açısı hiçbir zaman salt bir duygucunun eşitlikçi önerilerine benzemiyordu. Zekası her zaman somutu ortaya koymaya yönelmişti. Yararlıya olan tutkusu neredeyse içgüdüsel bir zorunluluktu. Her İngiliz gibi ya da her İngiliz'den daha çok deneyin insanıydı. Ne olduğunu temelden bilmese de deneyden yanaydı. Deneyin verilerini değerlendirirken de tam anlamında bir usçuydu. Her yerde olguları titizlikle gözlemliyor, bu gözlemlerinden veriler elde etmeye, yaşam için sonuçlar çıkarmaya bakıyordu. Filozoflukları ya da kurguyu, yol gösteren usu hiç önemsemiyordu. Buna göre yaşam karşısında sarsılmaz bir edilginliği vardı. Yaşam neyi gerektiriyorsa onu yapmak düşerdi bize. Gerçekçilik ona göre yaşamdaki ve edebiyattaki doğal eğilimdi. Romanlarının en düşçü yanları bile gerçeği açıklamanın dışında bir anlama gelmezdi. Gerçekçiliği her zaman bir ahlakçılıkla desteklenirdi. Bu da gerçekçiliğin bir başka yüzüydü. sınıfının ayakta kalması, daha önemlisi mutlu olması için ruh bilimsel koşulların ve buna bağlı olarak davranış kurallarının önemsenmesi gerekirdi. Bireysel ve sınıfsal başarı sonunda buna bağlıydı. Ona göre yararcılık gerçekçilikti ve gerçekçilik de yararcılıktı. Robinson Crusoe. Onu asıl ünlü kılan Robinson Crusoe 1719 adlı romanıdır. Geç döneminde 60 yaşındayken yazdığı bu roman çocuk edebiyatının temel yapıtlarındandır. Ayrıca büyüklerin de zevkle okuyabileceği bir yapıttır. Roman yazıldığı dönemde büyük eleştiriler almıştı. En azından basit görüldü. Herhangi bir düşsel dayanağı olmadığı, eğlendiricilikten öte bir anlam taşımadığı öne sürüldü. Pope ve Johnson'un dışında kitap için iyi şeyler söyleyen pek çıkmadı. Ancak Robinson Crusoe geniş bir okur kitlesince tutulup sevilmişti. Birçok baskı yaptı. Sonunda eleştirmenler de kitabın önemini kavradılar. Romanın başarısı gerçeklere sıkı sıkıya bağlı olmasında yatar. Zaten Defoe yapıtının konusunu gerçek bir olaya dayandırmıştı. Alexander Selkirk 1676-1721 kaptanıyla çatıştığı için kendi isteğiyle ıssız Maatiera adasına bırakılmış bir denizcidir. Bu adadaki yaşamıyla Defoe'ya Robinson Crusoe'yu esinlemiştir. Defoe'nun deneyleriyle ve imge gücüyle yoğrulmuş, onun yararcı, özgürlükçü dünya görüşüne göre yorumlanmış olan bu olay, insanın direnme gücünü ve yaşamın temel koşullarını göstermek açısından tüm insanların ilgisini çekebilecek gibiydi. Romanın önemli bir yanı gerçekliğin doğalcı denilebilecek bir uygunlukla ve ayrıntıcılık tutkusuyla işlenmiş olmasıdır. Roman boyunca gerçeklik duygusu peşimizi bırakmaz. Okur Robinson'un yerine önce yazarı koymayı denese de sonunda doğrudan Robinson'la özdeşleşir. Onunla korkuya kapılır, onunla sevinir, o olup çıkar. Batık gemiden arta kalanları incelerken de, işine yarayacakları seçip kıyıya taşırken de, olası düşmanlara karşı savunma hazırlıkları yaparken de Robinson bir insandır. Denilebilir ki pek çok değerli yapıtta olduğu gibi bu yapıtta da insan kendini okur. Robinson insandır, batık gemide bulduğu paraların işine yaramayacağını bilir ama yararcı insan alışkanlıklarıyla gene de saklar onları. Daha etkileyici olan tek başına doğanın üstesinden gelmek, uygarlığı bir kişilik bir genişlikte yeni baştan kurmak atılganlığıdır. Yüzyıllardır yaratılmış uygarlıklar bileşimi birdenbire tarih olunca uygarlığa yatkın bir kişi olan Robinson, uygarlığı en başından kurma çabasını göze alır. Yararcılık, yürek ve sabır istemektedir. O her şeyi emeğiyle tek başına yaratır. Yanlışa düştüğü, düş kırıklığına uğradığı olur, doğaldır bu. Aylarca uğraşarak yaptığı kayık onun baş edemeyeceği ve denize indiremeyeceği kadar büyük olmuştur örneğin. Defoe, Robinson Crusoe ile İngiliz edebiyatının ilk gerçekçi kahramanını yaratmıştır. Büyük amaçları, büyük ülkeleri olmayan Robinson yalnızca iyi bir yaşam ustasıdır. Kendisi için, güvenliği ve rahatı için çalışır. Ayrıca o başardıklarıyla olduğu kadar başarmak istedikleriyle ya da başarmak isteyişiyle önemlidir. Richard Steele ve Joseph Addison. O dönemde iki yergici daha vardır. Richard Steele 1672-1729 ve Joseph Addison 1672-1719. İki arkadaş birlikte Tatler ve Spectator adlı iki gazete çıkardılar. Bu gazetelerin edebiyat yaşamında etkisi büyük oldu. Onlar dinde ve siyasette hoşgörüyü savunuyorlar, tutuculara saldırıyorlardı. Her zaman ılımlılıktan yanaydılar. Huyu suyu son derece uyumlu bu iki arkadaş önemli yapıtlarını ayrı ayrı vermiş olsalar da dünyaya bakışlarıyla ve ortak çalışmalarıyla her zaman birlikte anıldılar. Steele açık seçik düşünceleriyle ilgi topladı, verimli bir zekası, yumuşak bir yüreği vardı, bu yanıyla sevimliydi, son derece bilinçli ve soğuk görünen dostuna göre çok daha canı yakındı. Klasik bakış açısı içinde Steele, stoacı çizgide usçu bir ahlakı savundu ancak Hristiyan değerlerini de gözden uzak tutmadı. Tatler'de göreneklerin tartışılması ve yeniden düzenlenmesi yönünde bir tutum aldı. Şiirleri ve komedileriyle toplumsal yaşamı derinden etkilediği sırada önce Edison'la bozuştu, sonra köşesine çekildi. Edison tam anlamında bir klasikti. Eski çağın ürünleriyle ilgilendi, eski Roma'yı incelemek için İtalya'ya gitti. Burjuva ülkücülüğüyle ülke sorunlarına yöneldi. Yazılarının dışında en çok oyunlarıyla ve şiirleriyle tanındı. Defoe gibi Steele ve Edison da modern gazeteciliğin kuruluşuna büyük katkılarda bulundular.